Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kârilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 13 Şehriver 1400 Hicri Kameri 26 Muharrem 1443 ve miladi 4 Ağustos 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mesut Ketane ve Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Biruni'yi saygıyla analım, yüz yıl yüz gelişme ve ayetlerin hikayesi isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce özetler.
Amerika asılsız iddialarla 4 İranlıyı yaptırım listesine aldı. Hatipzade Afganlı gruplar kardeş kanı dökmekten kaçınmalılar dedi. İran'ın ekonomik diplomasisinin hedefi Türkiye. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 276 kişi daha hayatını kaybetti. Siyonist İsrail güçleri saldırısında 82 Filistinli yaralandı. İşgalci İsrail rejimi Bahreyn Büyükelçisi'ni tayin etti. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi, İran'ın eski Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Hasan Firuzabadi'nin hayatını kaybetmesinden dolayı bir taziye mesajı yayımladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin taziye mesajında şu ifadelere yer verildi. Ömrü büyük mücadelelerle geçmiş olan merhum, Meşhed'deki öğrencilik döneminin mücadele çabalarından İslam İnkılabı'nın zaferinden sonraki yıllardaki yapıcı cihad ve Yüksek Savunma Şurası'na bağlı gruplar gibi önemli alanlarda çeşitli ve kapsamlı faaliyetlere kadar değerli çalışmalarda bulunmuş ve Genelkurmay Başkanlığı gibi önemli bir görevde çok uzun yıllar hizmet vermiştir. Ve son olarak da İslam nizamının maslahatlarını belirleme konseyinde hizmet vermiştir. İslam İnkılabı rehberi mesajının devamında şu ifadelere yer verdi. İman ve inkılap hareketinde bağlılık, takva, doğruluk ve istikrar ruhu her zaman bu sevgili kardeşimiz ile ilişkilendirilen bir başka büyük ayrıcalıktır. Bu üstün nitelikler Allah'ın izniyle onun için ilahi bir rahmet ve rızık kaynağı olacaktır. Allah-u Teala'dan Acule ailesine sabır diliyorum. İran'dan eski Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Hasan Firuzabadi geçirdiği hastalık sonucu dün 70 yaşında hayatını kaybetti. Tümgeneral Firuzabadi 1989'dan 2016'ya kadar 27 yıl boyunca İran'ın Genelkurmay Başkanlığı yapmıştı.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi Ayetullah Seyyid Muhammed Said Hekim'in vefatı sebebiyle yayınladığı taziye mesajında bu büyük alimi zengin düşünce, bilgi ve bilim mirasının kurucusu olarak nitelendirdi. İrna'ya göre İran Büyükelçisi bu taziye mesajında şunları yazdı. Büyük Ayetullah Seyyid Muhammed Said Hekim bir düşünce mirası, bir ilim ve ilim hazinesi bıraktı ve izzetli hayatını İslam'ın ve dinin mübarek emirlerini savunarak geçirdi. Mescidi Irak halkına, hekimin ailesine, bu büyük otoritenin öğrencilerine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi. Necef Eşref'in büyük otoritelerinin Ayetullah Seyyid Muhammed Said Hekim dün akşam kalbinin durmasından vefat etti.
İran ülkenin kuzeyinde bulunan Bender Enzeli kentinin ev sahipliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Deniz Kupası'nın şampiyonu oldu. İrna'ya göre Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan'dan gelen ve İran'ın ev sahipliğinde yaklaşık 400 askeri gücün bulunduğu bu yarışmalarda İran toplamda 204 puanla birinci oldu. Deniz Kupası müsabakalarının baş hekimi Abbas Hasani konuya giri yaptığı açıklamada bu dönemde 8 askeri gemi tüm kişisel ve sosyal önceliklerle tüm sağlık protokollerini gözeterek yarıştı ve son olarak İran ekibi gemiye yerleştirildi. Müsabakalarda İran birinci, Rusya ikinci, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Kazakistan takımları üçüncü oldu dedi. Bu yarışmanın kapanış töreni, yarışmaya gelen sporcular ve yetkililerinin katılımıyla cuma akşamı Enzeli Serbest Bölgesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Denizcilerin becerilerini artırmak amacıyla her yıl bir ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen bu yarışmalar, 6 etap su üstü, havadan atış, mayın maketini atış ve denizde şamandırayı kontrol etme ve etkisiz hale getirme ile denizde hayatta kalma ve yaralanma kontrolünü içeriyor.
Askeri polis birimlerinin disiplinin muhafızı başlığı altındaki uluslararası rekabeti Sırp ekibinin zaferi ve İran polis güçlerinin parlamasıyla sona erdi. İRNA Ajansı'na göre Krajova kentteki Sırp Savaşçılar Meydanı'nda düzenlenen yarışmada Sırp takımı birinciliği, Rusya Federasyonu, Kazakistan ve İran takımları sonraki sıralara yerleştiler. Rusya Federasyonu, İran, Katar, Kıbrıs, Kazakistan ve Sırbistan'ın çeşitli kategorilerdeki kolluk kuvvetleri mensuplarının 5 gün boyunca katıldığı kapanış törenine Sırbistan İçişleri Bakanı da katıldı. Sırbistan'ın Kraljevo kentte düzenlenen askeri polis birimleri uluslararası yarışma resmi olarak 30 Ağustos'ta başladı, 3 Eylül'de sona erdi.
Amerikan Hazine Bakanlığı asılsız iddialara dayanarak İranlı Amerikalı bir aktivisti kaçırmaya teşebbüs bahanesiyle 4 İranlıyı yaptırım listesine aldı. Fars Haber Ajansı'na göre Amerika Hazine Bakanlığı yayınladığı bildiride söz konusu 4 kişinin İran İstihbarat Bakanlığı ajanları olduğunu ve Amerikan topraklarında bir Amerikan vatandaşını hedef almaya çalıştıklarını iddia etti. Ali Reza Şahvarugi, Farahane Mahmud Hüseyin, Ümit Nuri ve Kiya Sadık'ı Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile iletişim bahanesiyle SDN listesine alınan 4 kişidir. Amerikan hükümeti yaptırımlar sonucunda bu kişilerin Amerikan topraklarındaki tüm varlıkların dondurulması ve Hazine Bakanlığı'nın yabancı varlıkta kontrol ofisine bildirilmesi gerektiğini duyurdu. Ayrıca bütün Amerikan vatandaşları yaptırım listesine alınan bu kişilerle ilgili herhangi bir işlemden men edilmiştir. Amerikan Adalet Bakanlığı da Haziran ayında yayınladığı bildiride FBI'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerikan topraklarında bir eylemciyi kaçırma girişimini engellediğini ileri sürdü. Tahran, Washington'un iddiasını gülünç olarak nitelendirdi ve bunu Washington'un yanmış kartlarının canlandırma girişiminin bir parçası olarak nitelendirildi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan'ın Panjshir eyaletindeki çatışmalara işaret ederek tüm tarafları sükunete davet ederek Afganlı gruplardan yeniden kardeş kanı dökmekten kaçınmalarını istedi. Hatipzade, Afganlı taraflardan ihtilafların çözümü için görüşme erkesine bağlı kalmaya davet ederek taraflardan herkesin kabul edebileceği çözüme ulaşmalarını istedi. Hatipzade, İran'ın tüm taraflarla irtibat halinde olduğunu belirterek Afganistan'da kalıcı barış ve istikrarın yabancı ülkelerin müdahalesi olmadan Afganlı gruplar arasında görüşmelerin mümkün olacağını söyledi. Afganistan'ın yıllarca işgal, savaş ve şiddetten yorgun olduğunu belirten İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, tüm Afganlı grupların şiddet ve kardeş kanı dökmekten kaçınmalarına vurgu yaptı. Afgan halkının kapsayıcı ve halktan kaynaklı hükümete layık olduğunu, bu hükümetin de halkın temsilcisi olması gerektiğini belirten Hatipzade, İran'ın bu yolda geçen 40 yıl gibi Afgan halkının yanında olduğunu söyledi.
Taliban sözcüsü grubun Panjshir eyaletine kontrolünü tamamen ele geçirdiğini söyledi. El Alem'e göre Taliban sözcüsü Bilal Kerim'i şunları kaydetti. Panjshir eyaleti dün İslam emirliğinin kontrolüne geçti. Bu arada Afganistan'ın kuzeyindeki direniş cephesi sözcüsü Fehim Deşti, Panjshir ayakta, propagandalara aldanmayın, tüm muharebe kahatlarına yardımcı kuvvetler gönderildi dedi. Afgan Direniş Cephesi Komutanı ve Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud da Panjshir Vadisi'nin Taliban tarafından ele geçirildiğini reddetti ve böyle bir durumun kendisinin hayattayken gerçekleşmeyeceğini söyledi. Direniş Cephesi Komutanı Amrullah Salih de Tolu News'a yaptığı açıklamada Panjshir'de olduğunu ve Direniş Cephesi ile Taliban arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını vurguladı. Emrullah Salih, Taliban'ı savaş suçları ve insan haklarını hiçe saymakla suçlarken Birleşmiş Milletler ve dünya liderlerine Taliban'ın bu canice ve terörist davranışına dikkat etmeye çağırıyoruz dedi. Salih, Taliban'ın bölge insani yardım ve ilaç erişimini engellediğini, telefon ve elektrik hizmetlerini de kestiğini söyledi.
Foreign Policy dergisinin bildirdiğine göre Amerikan merkezi istihbarat teşkilatçı casuslarının çoğunu Afganistan çıkardı. Dergi Amerikan istihbarat operasyonlarına aşina iki kaynaktan alıntı yaparak Biden hükümetinin 20 yılını Amerikan ordusu için harcayan çevirmenler gibi birçok kişiyi görevden aldığını ve onları Afganistan'dan çıkarmadığını ve yalnızca Amerikan vatandaşı istihbaratçıları Afganistan'dan çıkardığı anlaşılıyor. Bir kongre yetkisi dergi ver demişti. Aşağı yukarı herkesi tahliye ettik. Casus ailesinin üyeleri de dahil olmak üzere binlerce kişiyi tahliye ettik. Onlar Taliban'ın isimlerini ortaya çıkarabileceği kişilerdi iddiasında bulundu. Bir başka kaynakta bir kısmı seçkin milislerden oluşan ve gizli operasyonlar yürüten CIA Özel Harekat Merkezi'nin casus çıkış sürecinde yer aldığında sözlerini ekledi. Bu arada CIA sözcüsü de daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti. Yalnızca binlerce Amerikan vatandaşı, yerel büyükelçilik personeli, savunmasız Afganlar dahil olmak üzere çok çeşitli bireylere ulaşmak için diğer Amerikan devlet kurumlarıyla yakın bir şekilde çalıştığını söyledi. Taliban geçen pazartesi günü yaptığı açıklamada tüm yabancı birliklerin Afganistan'dan çekildiğini ve tüm ülkenin şu anda Taliban kontrolü altında olduğunu duyurmuştu.
İran ürünlerinin Türkiye'deki uluslararası fuarlarda sergilenmesi iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinin önünü açıyor. Muhabirimizin Ankara'dan verdiği habere göre uluslararası fuarlar her yıl ülkede özellikle ticaret ve kültür merkezlerinde düzenlenen Türkiye ekonomik ve kültürel takviminde ortak bir programdır. İran'da dahil olmak üzere komşu ülkelerin çoğu bu sergilerin daimi katılımcıları ve Türkiye'nin başkenti Ankara'da devam eden ticaret ve kültür sergisine aktif olarak katılıyor. Bu sergide sorulan başlıca İran ürünleri arasında her zaman olduğu gibi el yapımı halılar ve el sanatları Türkiye'li ziyaretçilerin büyük beğenisini topluyor. Enerji ve petrokimya ihracatındaki büyük ticaret dışında İran'ın kültürel ürünleri ve el sanatları iki ülkenin komşuluğu ve kültürel yakınlığı nedeniyle her zaman alıcı olduğu alanlardı. Bu arada geçen yıl İran ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 22 milyar dolara ulaştı. Daha da önemlisi iki ülke ulusal para birimiyle ticarete ve işlemlerden dövizi çıkarmaya yönelik gerektiği hazırlığı ilan etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Ali Asker Mehrabi, İran Büyükelçiliği başta özel sektör olmak üzere İran şirketlerinin Türkiye'deki varlığına zemin hazırlamaya hazır dedi.
Türkiye'de tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1.12, yurt içi üretici fiyat endeksi %2.77 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %19.25, yurt içi üretici fiyatlarında %45.52 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos ayı itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %15.78, yurt içi üretici fiyatları %31.34 artış kaydetti. Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti anketine katılan ekonomistlerin Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması %0.72 olmuş. Bu ortalamaya göre bir önceki ay %18.95 olan yıllık enflasyonun %18.78'e gerileyeceği hesaplanmıştı.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte 276 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 22.857 de yeni vaka olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 3 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre bir günde toplam 304.530 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 14.527 olarak kaydedildi. Bu arada Yunanistan'da COVID-19 ilk kez Kolombiya'da tespit edilen Mu varyantı tespit edildi. Vakalardan ikisi başkent Atina'daki Eleftheros Venizelos Havalimanı'nda, diğer 4 vaka ise Algolida, Attiki ve Adia'da kaydedildi.
Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılarak Türkiye'nin önümüzdeki yıl envanterine 5 yeni itfaiye uçağı ekleyeceğini açıklamasının ardından bu uçakların Rusya'dan satın alınabileceği ortaya çıktı. Rus diplomatik kaynaklar Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda Rusya'ya gerçekleştirmesi beklenen çalışma ziyareti sırasında mevkidaşı Putin ile bu uçakların alımı konusunu görüşeceğini belirtti. Rusya'nın havadan yangın söndürmede kullandığı iki model uçağı bulunuyor.
İzmir'in Foça ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 63 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Öte yandan Van'ın İpek Yolu ilçesindeki bir apartmanın 3 farklı dairesinde yapılan aramada 36 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. 2 gün önce de Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince yasa dışı yollarla Türkiye dışına çıkmaya çalışan 63 düzensiz göçmen yakalanmıştı.
Türkiye askeri güçleri Irak'ın kuzey bölgelerine yasa dışı saldırılarını sürdürürken 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Anadolu Ajansı'na göre Gara, Kandil ve Sincar bölgelerinde Türkiye güçleri ve Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Servisi'nin düzenlediği saldırıda 3 PKK'lı öldürüldü. Türkiye ordusunun kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yönelik yasa dışı saldırılar devam ederken Bağdat, saldırıları Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal olarak defalarca kınamış bulunuyor.
Terör rejimi İsrail güçleri dün akşam Nablus'un doğusunda Filistinlilerin bir protesto mitinginde saldırdı ve 82 Filistinliyi doğrudan ateş ve göz yaşartıcı gazla yaraladı.
Bahreyn Krallığı'nın Siyonist işgal rejimi nezdinde görev yapacak büyükelçisini göndermesine işgalci Siyonist'ten cevap geldi ve o da Bahreyn'in başkenti Mename'de görev yapacak büyükelçisini tayin etti.
Ve son haberimiz, Amerika'da Ayda kasırgasının uzantısının vurduğu Amerika'nın kuzeydoğusundaki eyaletlerde can kaybı sayısı en az 46 kişi oldu. Yetkililer sayının artmasından endişe edildiğini bildirirken bazı kaynaklar bu rakamın 61 olduğunu bildirdiler.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Suriye'de 3 Amerikan üssünün boşaltılması etrafında. Amerika, Suriye'nin Deir ez-Zor ve Hasike eyaletlerindeki 3 askeri üssünü tahliye etti. İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı General Kasım Süleymani ve Irak Haşi Şabi Başkan Vekili Ebu Mehdi Mühendis ve yol arkadaşlarının Bağdat Havalimanı yakınında 3 Ocak 2020'de Amerikan terörist askerler tarafından şehit düşürülmesinin ardından Amerikan askerlerin bölgeden atılması çoğu bölge ülkesince kamuoyunun talebine dönüştü. Özellikle Suriye ve Irak'taki Amerikan varlığına karşı güçlü bir süreç başladı. Buna rağmen Amerikan askerlerinin bölgeden çıkışının kıvılcımı Afganistan'da atıldı ve sonunda 31 Ağustos tarihinde tüm Amerikan askerleri Afganistan'ı terk etmek zorunda kaldı. Amerikan Başkanı Joe Biden, ağır askeri masrafların onları Afganistan'dan mecbur bıraktığını ileri sürse de bu ülkedeki varlığın sonuçsuz olması, terörizm ile mücadelede, insan haklarını geliştirmede ve hükümeti kurmadaki başarısızlıklar Amerika'nın sorumsuzca bu ülkeden ayrılmasının belli başlı nedenleri olarak görülebilir. Bu çıkış Amerika'nın imajını da iyice bozdu. Çünkü Kabil Havalimanı yakındaki intihar patlamalarının ardından 13 Amerikan askerinin ölmesine rağmen Washington sırf sözde intikamdan söz etti ve askerlerinin ölümüne misillemeler yapmakta bile çekindi ve kaçtı. Amerika bu yılın sonuna kadar savaş birliklerini Irak'tan da çekeceğini açıkladı ve Biden ile El-Kazmi arasındaki bir anlaşmaya göre Irak birliklerini eğitmek için Irak'ta yalnızca askeri danışmanlık ve müsteşarlık seviyesinde varlığını sürdürecektir Amerika. Suriye'deki 3 askeri üssün tahliyesi de Amerikan hükümetinin Suriye'de yenilgiyi kabul etmiş olabileceğini ve birliklerini Suriye'den çekmeyi veya en azından o ülkedeki üs ve asker sayısını azaltmayı planladığını gösteriyor.
Aslında Suriye meselesi Afganistan ve Irak meselesinden farklıdır. Amerika 20 yıldır Afganistan ve Irak'ta bulunuyordu. Ancak Suriye'deki varlığı 10 yıldan az bir geçmişe sahiptir. Amerikan karşıtı protestolar ve Suriye'deki Amerikan birliklerinin geri çekilmesi talebi öbür iki ülkeden daha güçlüdür. Amerika Suriye'de bir sistem kurmayı ve Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusundaki Kürt milisleri destekleyerek Suriye'de federal bir sistem kurmaya ve Şam'daki merkezi hükümeti zayıflatmaya çalıştı. Ayrıca Amerikan desteğiyle Kürt militanlar Suriye'nin enerji kaynaklarından bir kısmını yasa dışı şeklinde ele geçirmiş durumda ve Şam hükümetinin de bu kaynaklara erişimi de engellenmiştir. Bu davranış şekli de Suriye'deki Amerikan karşıtı eğilimlerin de güçlü olmasında önemli bir faktördür. Önemli olan bir diğer nokta ise Amerika'nın Suriye'de 13 askeri üssünün bulunması ve bunlardan sadece 3'ünün tahliye edilmesidir. Amerika'nın Suriye'den tam bir geri çekilme arayışında olduğu henüz söylenemez. Bunun temel nedeni de Suriye ve Lübnan'a komşu olan Siyonist rejimin güvenliğidir. Ve Amerika'nın geleneksel olarak bu rejimin güvenliğini taahhüt etmiş olmasıdır. Amerika, Suriye'de ikisi Kuzeydoğu'da ve biri Kuzey'de olmak üzere 3 askeri üssü tahliye etti. Başka bir de işte boşaltılan üsler Kürt milislerin bulunduğu bir federal bir sistem kurmak için Amerikan desteğine güvendiği bölgelerde bulunuyor. Amerika Kürtleri bir kez daha terk ediyor gibi görünüyor. Öte yandan IŞİD teröristlerinin son aylarda Kuzey Suriye'deki hareketlerini artırması ve yalnızca geçen ay Deir ez-Zor eyaletinde en az 18 silahlı operasyon ve terör saldırısı gerçekleştirmesi üzerine bu tahliyeler gerçekleştirildi. Amerika hükümeti IŞİD'e karşı verilen mücadelede zimnen yenilgiyi kabullenmiş gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri ister Suriye'den tamamen çekilsin, ister sadece maddi maliyetler nedeniyle ülkedeki askeri üslerini azaltmayı çalışsın, yakın zamanda emekli olan Amerikalı generallerin de kabul ettiği gibi Amerika'nın askeri güvenleri sorgulanmıştır. 90 emekli Amerikan generali, Amerikan Başkanı Biden'e Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanlarının istifasını isteyen ve bu tür çıkışlar ve kaçışların Amerika'nın müttefikleri arasında imajını onarılamaz bir zarar vereceğini bildiren bir mektup yazdı.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Avrupa Konseyi Başkanı'nın Amerika'dan bağımsızlığa vurgusu etrafında. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, çarşamba günü Afganistan gelişmelerinden yola çıkarak Avrupa Birliği'nin Amerika'dan bağımsız davranması gerektiğini bildirdi. Avrupa Birliği yetkilisi şöyle dedi: "Bence Avrupa Birliği'nin karar vermekte dünya genelinde harekete geçmede daha fazla bağımsız davranması için mazeret bulmak için başka bir jeopolitik olaya ihtiyacımız yok." Avrupa Birliği'nin üst düzey makamının bu açıklamaları, Washington'un Avrupalı ortaklarının bile Afganistan gelişmelerinin ve Joe Biden hükümetinin kararının ardından Amerikan hükümetine yönelik güvenlerinin ne kadar sarsıldığını gösteriyor. Aslında Biden'ın Trump döneminden sonra transatlantik ilişkileri canlandırmaya dair daha önceki açıklamaları ve vaatlerine rağmen Amerika'nın Demokrat Başkanı sadece NATO'lu Avrupalıların ve genel olarak Batılı birliklerin Afganistan'dan çekilmesi konusundaki görüşlerine değil, aynı zamanda Afganistan'ın kötü yönetimine de dikkat etmedi. Amerikan güçlerinin ve Batılıların ülkeden çekilmesi büyük bir kaosa neden oldu. Sonunda bu skandal karar Amerikan askeri varlığını ve dolayısıyla Afganistan'daki NATO varlığını sona erdirdi. Avrupalıların bakış açısından Afganistan deneyimi Avrupa Birliği'nin Afganistan krizi gibi krizlere derhal müdahale etmek için sadece kendine dayalı hızlı tepki gücünü göstermesi ve uygulaması gerektiğini değil, aynı zamanda Amerika'ya uymakta bölgesel meseleler ve uluslararası alanda çok dikkatli davranması gerektiğini gösterdi. Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Joseph Borrell, perşembe günü yaptığı açıklamada Batı'nın Afganistan'dan alel acele bir şekilde çekilmesinin hızlı bir tepki gücünün oluşturulması da dahil olmak üzere ortak bir savunma gücü inşa etme çabalarını hızlandırmak için muhtemelen bir katalizör olacağını söyledi. Borrell ayrıca pazartesi günü Avrupa Birliği hükümetlerini Afganistan gibi gelecekteki krizlere daha iyi hazırlanmak için bir Avrupa çevik kuvvetleri kurmaya çağırdı. Aslında Biden yalnızca Amerika'nın çıkarlarını, özellikle Afganistan'dan çekilmenin ve Afganistan'dan kaçmanın sonuçları ne olursa olsun Amerika'ya günde 300 milyon dolara mal olduğunu ileri sürerek bitmeyen savaşı sona erdirme ve Afganistan bataklığından kurtulma meselesine dayanarak bu çekilme kararını aldı.
Washington'un Afganistan'da birkaç bin askeri bulunan NATO'daki Avrupalı müttefiklere, özellikle Afgan hükümetinin çöküşü, Taliban egemenliği ve ülkede nihai huzursuzluk ve Taliban gibi grupların faaliyetlerini artırarak terörizmin yayılması gibi sonuçlardan defalarca söz ederken ve IŞİD ile El-Kaide'den söz ederken böyle bir girişim Amerika tarafından gerçekleştirildi. Bu hususa göre göze çarpan bir diğer konu ise Amerika'nın Afganistan'dan skandal bir şekilde çekilmesinden önce Avrupa ve Amerika'nın çatışma halinde olmasıdır. Son dönemde bir NATO zirvesinde Demokrat Başkan Joe Biden, bu askeri örgütün Avrupalı ülkelerin askeri bütçesinin artırmasının yanı sıra NATO harcamalarından daha da fazla pay almaları çağrısında bulundu. Bu talepler her zaman eski Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından dile getirildi ve transatlantik ilişkilerde büyük bir gerginliğe neden oldu. Aynı zamanda Trump'ın NATO'ya ve onun varlık felsefesine yönelik sayısız eleştirisi Avrupa'nın yeşil kıtaya yönelik güvenlik taahhütlerini yerine getirmede Amerika'ya karşı artan bir güvensizliğe yol açtı. Bu gelişmeler son yıllarda Avrupa Ortak Ordusu ve Avrupa Hızlı Tepki Gücü de dahil olmak üzere Avrupa Birliği'ne, özellikle Fransa ve Almanya'ya yönelik gelebilecek olası ciddi krizlere anında da yanıt vermek için Avrupa'nın bağımsız savunma yeteneklerini de inşa etme taleplerine yol açmıştır. 2004 yılında aslında NATO Genel Sekreteri olan Rob Hope Schiffer de şöyle diyor: Avrupalıların Biden'in Afganistan'dan çekilmesine yönelik eleştirileri oldukça doğru ve aynı zamanda alakasızdı. Çünkü biz Avrupalılar Amerika'ya bağlı hale gelmişiz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten Bir Yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10. Şehrivar 1400 Hicri Kameri 26 Muharrem 1443 ve miladi 4 Eylül 2021 Cumartesi. ...1379 yıl önce bugün Hicri Kameri 26 Muharrem 64'te Mekke kenti İslam topraklarının zalim hükümdarı Yezid bin Muaviye ordusunca muhasara edilmesinden sonra taşa tutuldu. Yezid İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar yarenlerine şehit edip Ehl-i Beyt ve onlardan geriye kalanları esir tutması ardından kendini Müslümanlar nezdinde değersiz kıldı. Ehl-i Beyt aşıklarının ifşaatları halkın Yezid aleyhinde kıyam etmelerine neden oldu. Bu yüzden Hicri Kameri 63'te Yezid aleyhinde Hicaz'da isyanlar baş gösterdi. Nihayet Mekke ve Medine sakinleri Yezid piyonları ve ordusuyla silahlı çatışmalara ve açıkça muhalefet etmeye başladılar. Mekke'de Abdullah bin Zübeyr ibadet etmeye başladı ve Yezid bin Muaviye ile muhalefet etti ve halkı toplayarak Mekke kentine Yezid taraftarlarından geri alarak ele geçirdiler. Şam askerleri Mekke'ye saldırdılar ve orayı muhasara ettiler ve halk büyük zorluklarla karşılaştı. Onlar Mekke çevresindeki yüksekliklerine taş fırlatan cihazlar yerleştirdiler ve bundan yararlanarak kenti taş altına tuttular. Abdullah bin Zübeyr ve halktan bir kısmı Mescid-ül Haram'a sığındılar. Yezid askerleri işledikleri zulümlerden hiçbir sonuç elde edemediler ve Abdullah bin Zübeyr ve kıyamının daha da güçlenmesine neden oldular. Yezid aynı gelen 14 Rebiülevvel tarihinde helak oldu ve Şam askerleri bu kente geri döndüler ve bin Zübeyr Hicaz'da hüküm sürmeye başladı. ...420 yıl önce böyle bir günde Hicri Kameri 26 Muharrem 1023'te İranlı Müslüman alim ve fakih Şeyh Abdullah Tassari vefat etti. Zamanının büyük taklit mercilerinden olan Ayetullah Tassari faaliyetinin önemli bir bölümünü İran'ın tarihi şehri İsfahan Dini İlimler Merkezi'nde sürdürdü. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10'u şehri ve 1357'de İranlı mücadeleci ve inkılapçı din alimlerinden Hüccetül İslam Ali Oseti şehit düştü. Hicri Şemsi 1310'da Tahran'da dünyaya gelen Oseti, despot Pehlevi rejiminin müstebit ve zalimce uygulamalarına muhalif idi ve rahmetli İmam Hümeyni'nin 1342'de mücadele sürecinin başlamasıyla birlikte Kum'a gitti ve orada rejime karşı etkili mücadelelerine başladı. Hicri Şemsi 1357'de İran halkının başlattığı inkılabın doğruğa çıktığı bir dönemde Şah rejimi bu din aleminin despot rejime karşı sergilediği güçlü cesaretinden dolayı paniğe düştü. Bu yüzden bu büyük alimi Ramazan bayramı namazından geri döndüğü bir sırada şehit düşürdü. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10'u şehri var 1357'de İran halkının despot Şah rejimine karşı milyonluk kitleler halindeki protesto gösterileri başladı. Bu gösteriler Ramazan bayramı dolayısıyla ve Ramazan bayramı namazının kılınmasından sonra Tahran'ın 4 bölgesinde başladı ve halkçı yürüyüşlerin yapıldığı bölgelerde halk aynı saflarda birbirlerine kenetlendiler. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Biruni'yi saygıyla analım.
Muhterem dinleyiciler, Hicri Şems'i onun şehri var, İranlı büyük bilim adamı ve araştırmacı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmet el-Biruni'yi anma günüdür.
Bugünkü sohbetimizde sizleri dünyaca tanınan bu seçkin İranlı bilim adamı ile tanıştırmaya çalışacağız.
Günümüzde dünya toplumunda yaşanan bilimsel başarılar ve getiriler, asırlar önce yaşayan seçkin bilim adamları ve araştırmacıların yoğun çalışmalarının sonuçlarıdır. Halihazırda Batı dünyası kendine bilim, ilim ve uygarlık bayrakları biliyor, fakat çok da uzak olmayan bir geçmişte bu bayrak Müslüman bilim adamlarının elinde dalgalanıyordu. Varalarında birçok İranlı bilim adamının da bulunduğu Müslüman araştırmacılar ve bilim adamları çeşitli alanlardaki çalışmaları ile günümüzde ilim düzeyinin yükselmesinde büyük katkıları oldu. Bu Müslümanlardan kısaca Biruni olarak bilinen Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmet el-Biruni'ye değinebiliriz.
Miladi 10. asırda Harizm'de dünyaya gelen büyük araştırmacı, gökbilimci, bilim adamı Hezarfen Biruni, İslam ve dünya uygarlığında etkili olan birçok değerli telif ve araştırması bulunuyor. Günümüzde üzerinden 1000 yıl geçmesine rağmen onun eserleri hala geçerli kaynak olarak gökbilimi ve matematik gibi alanlarda birinci dereceden kullanılıyor.
Olağanüstü zeka ve bilgiye sahip olan Biruni'den tüm dünya ansiklopedileri dünyanın en büyük matematikçisi olarak da söz ediliyor. Büyük bilim adamı, matematik ve gök bilimine ilaveten insani ilimlerde de döneminin önde gelenlerindendi. Biruni insan bilimi, antropoloji dalında da birçok değerli kitaba imza atmıştır. Üstelik araştırma ve bilgi toplama metodu da övgüye değerdir. Biruni yaklaşık 120 ila 150 cilt kitap ve makale kaleme almıştır. Fakat eserlerinden birçoğu günümüzde elimize ulaşmamıştır. Bu kitaplar genelde matematik, gök bilimi, felsefe, tarih, coğrafya, edebiyat, şiir, lügat, doğa bilimi, milletlerin düşünce ve fikirleri hakkındaki araştırmaları da içeriyor.
Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmet el-Biruni'nin yaşamı birçok iniş çıkışlarla beraber olmuştur. Miladi 973 yılında Harizm'de dünyaya gelen Biruni, büyük ihtimalle 75 yıl yaşadı ve miladi 1048 yılında Gazni'de vefat etti. Eğitimine doğum yeri olan Harizm'de başladı, ardından Horasan, Rey, Teberistan ve Gorgan'a yolculuk etti ve araştırmalar gerçekleştirerek kitaplar yazdı. Ardından Harizm'e geri döndü ve Hicri Kameri 391 miladi 1000 yılında o dönemde Harizm'de hüküm süren Mamunilerin hizmetinde bilimsel çalışmalarına devam etti. O dönemde iktidarın başında Mamunilerden Ali bin Ma'mun bin Muhammed bulunuyordu ve kardeşi Ebul Abbas Ma'mun bin Muhammed ile birlikte Hicri Kameri 407 miladi 1016 yılına kadar iktidarlarını sürdürdüler. Ardından Hares Gazneliler tarafından ele geçirildi ve Biruni de günümüzde Afganistan'ın Süleyman Sıradağları'nın eteğinde olan Gazne'ye gitti.
Biruni'nin Gazne'ye gitmesi hakkında iki görüş söz konusudur. Birincisi Biruni'nin 1016 yılındaki karışıklıklar nedeniyle vatanından Gazneli Mahmud'un himayesine girmesidir. Bir diğer görüşe göre Biruni, Harezm'in Gazneli Sultan Mahmud tarafından ele geçirilmesine kadar burada yaşaması ve esir düşmesidir. Her halükarda Biruni'nin Gazneli Mahmud'un sarayına gitmesi, bilim adamının hayatında yeni bir dönemin başlamasına sebep olduğu kesindir.
Büyük İranlı bilim adamı Biruni, Gazneli Sultan Mahmud'un güvenini kazanmayı başardı. Biruni bu dönemde bilimsel ve gökbilimi ile ilgili araştırmalar ve faaliyetlerine ilaveten sultanın danışmanı oldu ve ülkenin büyük işlerinde de görevler aldı. Sarayda büyük itibar gören Biruni, Gazneli Sultan Mahmud'un Hindistan seferinde ona gök bilimcisi olarak eşlik etti. Burada Hint bilim adamlarının dikkatini çekti ve uzun yıllar ikameti sonucu yeni bir alana araştırmalara başladı.
Hicri Kameri 413 miladi 1022 yılında Sultan Mahmud'a Sumenat fethinde eşlik etti ve yolculuk sırasında değerli kitabı Kitabul Tahkik Malil Hindi yazdı. Bu kitap, Biruni'nin insani ilimler ve antropoloji alanında en önemli eseridir. 80 bölümde telif edilen kitapta Hindistan'ın bir bölgesi ele alınmıştır. Kitabın telifi, Biruni'nin 13 yıllık araştırmalarının neticesidir. Bu kitapta Hinduların din, gelenek ve görenekleri, dilleri ve ahlaki özellikleri gibi konulara değiniliyor. Böylece günümüzde de birçok antropoloğun yaptığı araştırmaları Biruni Hicri 4. ve 5. asırlarda gerçekleştirerek dünya toplumuna büyük ve değerli bir hizmette bulunmuştur.
Biruni Hindistan ile ilgili araştırmalarında özel bir yöntemi vardır. Kitabında halkın inançları, dini inanışları, dilleri, kelimeleri ve çeşitli anlamları ile bağlantıları, tılsım, putperestlik, halkların birbirinden ayrılması, gelenek ve görenekleri, evlilik kuralları ve evlenme yaşları, kavim ve milletlerin doğal coğrafyaların en ufak detaylarına kadar titizlikle incelemiştir. Örneğin Hint toplumunun sınıflarını araştırırken daha çok her birinin işlevleri, yararları ve onların dini kaynaklarını dikkate almış, evlilik konusunda ise evliliğin fonksiyonu, haram olanlar ve Hindistan toplumu konularında ise dini açıklamaları dikkate almıştır.
Biruni'nin antropoloji araştırmalarındaki başarısının en önemli sebeplerinden biri kendisinin Farsça'ya ilaveten Süryani, Arap, İbrani ve Sanskrit dillerini çok iyi bilmesidir. Öyle ki Sanskrit dilinden astronomi ile ilgili birçok kitabı Arapçaya ve Arapçadan da Sanskritçeye çevirmiştir. Biruni bu şekilde Müslümanları Hindistan ilimleriyle aşina etmeyi, Müslümanların kültür ve edebiyatını da Hintliler arasında yaymaya çalışıyordu. Fakat maalesef Biruni'nin bu alandaki teliflerinden birçoğu Moğolların saldırısı sırasında imha edildi.
Biruni Hindistan'dan tekrar Gazne şehrine döndü ve yaşamının geri kalan kısmını bu şehirde geçirdi. Bu dönem Biruni hayatının en verimli dönemini yaşadı. Uzun zamanda üzerinde çalıştığı Tahdidu Nihayetil Emakin adlı eserini miladi 1025 yılında yayınladı. Astronomi üzerine yazdığı Kanuni Mes'udi adlı eserini ise Gazneli Mahmud'un oğlu Sultan Mesud'a ithaf etti.
Biruni birçok edip, bilim adamı ve düşünürün çağdaşıydı. Örneğin İslam altın çağının en önemli hekimlerinden, astronomlarından, düşünürlerinden ve yazarlarından biri olarak kabul edilen İranlı Hezarfen, Tabip İbn Sina, Biruni ile sürekli yazışmalarla görüş alışverişinde bulundu. Biruni hayatı boyunca çalışmak ve araştırmaktan bir an bile uzak durmadı ve tüm anları kendisi için çok değerliydi. Büyük bir araştırmacı ruhuna sahip olan Biruni tüm yıl boyunca araştırmalarını sürdürür ve sadece yılda iki gün, o da Nevruz ve İran'ın tarihi geleneksel Mehregan bayramlarında çalışmaya ara verirdi.
Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Biruni, günümüzde dünyanın en çok bilinen bilim merkezleri ve üniversitelerinde tanınan sayılı bilim insanlarından biridir. Gerçi Biruni'den sonra yüzlerce büyük bilim insanı hayret verici buluş ve keşiflerde bulundular. Fakat İngiliz şarkiyatçı ve araştırmacı Schmidt, birçok seçkin bilim insanının belirttiği gibi Avrupa bile birçok göz kamaştıran ilerlemelerini Biruni'ye borçludurlar ve onun günümüze ulaşan eserleri ve bilimsel yöntemleri hala birçok kültürel ve bilimsel önemli merkezlerinde merci olarak kullanılıyor.
Bunlara ilaveten Biruni antropoloji ve indiyoloji bilimlerinin babası olarak da tanınıyor ve onun kitapları dünyanın en önemli kütüphane ve müzelerinde tutularak birçoğu Latince, Almanca, İngilizce, Fransızca ve Rusça'ya çevrilmiş ve defalarca basılmıştır. Onun en önemli kitaplarından Kitabul Cemahir fi Marifetul Cevahir, Cevahirlerin Özellikleri Üstüne adlı yapıtında 23 katı maddenin ve altın sıvının özgül ağırlıklarını da bugünkü değerlerinde çok yakın olarak saptamıştır.
Tıp alanında birçok esere imza atan Biruni, miladi 1050 yılında kaleme aldığı ve son kitabı olarak da bilinen Kitabus Saydane'de 3000 kadar bitkinin neye yaradığını ve nasıl kullanıldığını yazmaktadır. İlaçların yanında o bitkinin Arapça, Farsça, Yunanca, Sanskritçe ve Türkçe gibi başka dillerdeki adının yer alması etimolojik açıdan çok önemli bir gelişmedir. Astroloji ile de ilgilenen Biruni, Kitabut Tehvimi Fi Evaili Sanati Tencim adında bir eseri yazmıştır. Onun astroloji alanındaki bir diğer eseri ise El Kanunül Mes'udidir.
Muhterem dinleyiciler, kısa sohbetimizde sizlere İranlı gök bilimcisi, matematikçi, doğa bilimci, astronom, coğrafi ve tarih alanlarında çalışmalar yapan Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmet el Biruni ile tanışmak istedik.
Programımızın sonunda bizleri parstoday.com'dan takip edebileceğinizi ayrıca turkish@ws.elif.ir görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli seri sohbetimizin 18. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Hicri Şems'i 14. yüzyılda Şia merceliğinin etkin rolünü ele almak istiyoruz.
Hicri Şems'i 14. yüzyıldaki en önemli hareketlerden biri de Şia merciliğidir. Şia merciliği tarihi bir geçişin ve değişikliğin ardından Müslümanlar arasında büyük siyasi ve sosyal değişikliklere yol açtı. Sohbetimizin devamında bu hususu ele alacağız.
Mercilik sözcük anlamı itibariyle rücu edilen nokta olarak tanımlanmaktadır. Takdir merci ise din meselelerinde kendine özgü görüşe sahip olan ve diğerleri tarafından dinlenen, takdir edilen din adamıdır. Tabii ki buradaki takdir ve özenme körü körüne bir takdir veya özenme değildir. Fıkıh terimi olarak takdirden kastedilen dini meselelerde uzman olmayan birinin uzmana başvurmasıdır. Merci ise insanların dini meselelerde başvurduğu isimdir.
Aslında mercilik Şiilerin gaybet döneminde Şiilerin önemli inançlarından sayılır. Şia düşüncesine göre gaybet döneminde masum imamların yokluğu dolayısıyla doğru dini ahkamın iletilmesi müçtehitlerin sorumluluğundadır. Müçtehitler ise dini meselelerde uzmanlaşmış din adamlarıdır. Böylece insan topluluklarında ortaya çıkan yeni olgular hakkında yeni hükümler ve kuralların belirlenmesi sorumluluğu içtihad eden mercilere aittir.
Şia düşüncelerine ve inançlarına göre gaybet döneminde İslami toplumun zaruretlerinden biri de içtihat kapılarının açık olmasıdır. İçtihat ise şer'i meseleleri anlamakta doğru mahkeme gücüne sahip alim birinin akıl etmesi ve fikir yürütmesidir. Merciliğin ikinci özelliği ise yönetimlerden bağımsız olarak hüküm vermesidir. Merciliğin hakimiyete mensup olmaması bin yıllık tarihinde icap ettiğinde kimi dönemlerde halkın sığınağı haline gelmesini ve halk hareketlenmelerine destek olmasına yol açmıştır.
Şia toplumlarında mercilik ilk başta bölgesel ve yerel bir yapıya sahip olmuştur. Herkes yaşadığı bölgede, aynı bölgede tanınan alim ve fakihe bağlı kalmıştır. Şer'i ödemeler aynı bölgede harcanmıştır. Ancak yavaş yavaş medeniyetin gelişmesi ve iletişim yollarının da gelişmesiyle Şia ruhanilerinin bir araya gelme ve mercilik konusunda odaklanmasına yol açtı. Giderek merkezi mercilik oluşmaya başlamıştır.
Çoğu Şia toplumlarda özellikle İran'da mercilik ve ruhaniyet, despot ve zalim hakemlerin hakimiyeti döneminde halkın zulme ve çilelere karşı tek sığınağı sayılmıştır. Hicri Şems'i 14. yüzyılda ise 1279 yılında tütün ve tütün ürünlerinin üretim hakkının ülke içi ve dışında 50 yıl boyunca sömürgeci İngiliz hükümetine verilmesinin ardından Ayetullah Mirza Şirazi'nin tütünü boykot etmesi yönündeki fetvasıyla birlikte İran toplumunda Şia merciliğinin gücü de gözler önüne serildi. Ardından Şia merciliğinin meşrutiyet döneminde meşrutacılar yanında yer alması, taklit mercilerini de İran içinde önemli bir siyasi sosyal güce dönüştürdü. Bu sürecin ardından taklit mercileri de hep siyasi ve sosyal gelişmelerde önemli rollerde üstlendi.
Rıza Şah Pehlevi'nin Hicri Şems'i 1304 ila 1320 yıllar arasında iktidara gelmesiyle onun diktatörce ve despotça siyasetleri yüzünden ve de onun din ve diyanete karşı çıkmasıyla Şia merciliği tecride sürüklenme sürecini yaşamaya başladı. Buna paralel olarak bu dönemde Şia merciliğinin merkezi sayılan Kum şehrinde de güçlü ve herkesçe kabul gören bir liderin yokluğu hissedilirdi. Bu yüzden taklit merciliği tütün hareketinden meşrutiyet dönemine kadar etkili bir dönemin ardından Hicri Şems'i 14. yüzyılın başlarında tecrit dönemini yaşamaya başladı. Ancak Rıza Şah Pehlevi'nin devrilmesi ve genç oğlu Muhammed Rıza Şah'ın iktidara gelişi ve daha da önemlisi Şia merciliğinin başına Seyyid Hüseyin Tabatabai Burucerdi'nin gelişiyle durum değişti ve Ayetullah Burucerdi Şia merciliğinin yeni sayfalarını altın harflerle yazmaya başladı.
Seyyid Hüseyin Tabatabai Hicri Şems'i 1254 yılında Burucerdi dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Burucerd ve İsfahan'da geçirdikten sonra Irak'ın Necef-i Eşref kentine gitti ve 9 yıl boyunca Ahun Torasani talebeliğini yaptı. Ancak Hicri Şems'i 1289'da Burucerd'e döndü ve 30 yıl aşkın süre orada kaldı. Ancak Kum alimlerinin daveti üzerine Hicri Şems'i 1323'te Kum'a yerleşti ve 17 yıl boyunca da Şia merciliği sorumluluğunu üstlendi.
Bu dönemde kimi ülkücü din adamları siyaset arenasını seçseler de Ayetullah Burucerdi başka bir yolu seçti. Fırsatı değerlendirip Şia merciliğini genişletmeye ve derinleştirmeye başladı ve iktidara aldırmadan yeni dini havzalar kurdu ve merciliğe çeki düzen vermeye başladı. Onun etkili varlığı sayesinde Kum dini havzası o kadar imajı güçlendi ki pratikte dönemin en muteber havzası olan Necef-i Eşref havzası seviyesine geldi. Sadece İranlı talebeler değil, yavaş yavaş Şia aleminin farklı noktalarından da talebeler bu dini şehre akın etmeye başladı.
Ayetullah Burucerdi döneminde Şii azınlıkların sorunları da ciddileşti. Suudi Arabistan'a ve Pakistan'ın Kuveyt'e bölgesine temsilciler gönderildi. Ayetullah Burucerdi, Şii merciliğin aşina olmadığı alanlara da ilgi duyduğunu ifade etti. Avrupa'da Şiilik için onurlu bir merkez kurmak amacıyla Hamburg Camii'ni kurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu merkezlere paralel olarak dini bir heyet gönderdi. Böylece farklı bölgelerde özel kurum ve kuruluşlar oluşturarak bu bölgelerde yaşayan Şii azınlıklara da dikkat ederek Müslüman olmayan ülkelerde İslam'ın tanıtılmasının ve varlığının yolunu da açtı. Böylece Ayetullah Burucerdi Şii merciliğinin küresel varlığının kurucusu oldu.
Ayetullah Burucerdi'nin eylemlerinden bir diğeri de özellikle bilimsel konularda ve şüpheli durumlarda İslam mezheplerini birbirine yakınlaştırması oldu. Şii din çevrelerinin Sünni bilim topluluklarıyla ilişkilerinde Örgütsel yakınlaşmaya ilişkin olarak 3 tarihsel dönem söz konusudur. Birinci dönem gaybet döneminden Şehit Sani zamanına kadardır. Bu dönemde bireysel bilimsel etkileşimler oldu. Şii ve Sünni alimlerin şahsi ilişkilerinde hoca ile talebe ilişkileri, hadis rivayeti ve bilimsel tartışmalar ve benzeri etkileşimler söz konusuydu. Safavi devletinin ortaya çıkması ve İran'da Şii ulusal devletinin oluşmasıyla birlikte bu iki bilim cemiyeti arasındaki ilişkilerde bir köşeye çekilme ve itizal durumu ortaya çıkmıştır. Bu dönemde ve sonrasında ilk dönem ilişkileri gibi ilişkiler çok az ve nadirdi. Bu ilişkinin üçüncü tarihsel döneminin kurucusu işte Ayetullah Brucerdi'dir. Ayetullah Brucerdi, Şii toplumunun Sünni ilim merkezleriyle etkileşimini başlatmıştır. Ancak aradaki fark, bu dönemde bireysel etkileşim ve hoca-talebe iletişimi yerine kurumsal örgütsel iletişimin yollarının açılmasıdır.
Bu bağlamda Şii merciliğinin, El-Eser'in iki lideri olan Şeyh Abdülmecid Selim ve Şeyh Şaltut ile ilişkileri, İki bilim topluluğu arasındaki ilişkilerde yeni bir pencere açtı. Ayetullah Brucerdi, Mısır Darul Takrib'e özel bir elçi göndererek ve İslam mezheplerinin Darul Takrib'ine maddi ve manevi desteğini de sürdürerek Şiiler ve Sünniler arasındaki birliğin en büyük vaizlerinden biri olarak da tanınmaya başlandı. Mısır'da bazı Şii eserlerin yayınlanması ve Şaltut'un ünlü fetvası, 4 Sünni dinin yanı sıra İmami Şiilerin de tanınmasına yol açtı.
İran ilk öğretim okullarında din eğitiminin verilmesi de onun dini ve sosyal faaliyetlerinin sonucu gerçekleşmiştir. Ayrıca bu döneme ait yayınlanmış eserlerin başkalarına ve sorunlarına bakıldığında ilahiyat düşünürlerinin dikkat çekici bir şekilde yeni meselelere yöneldiği görülmektedir. Felsefe prensipleri ve realizm metodu, İslami iktisadi sistem, akıl ve İslam açısından komünizm, İslam ve bilim gibi dergiler ve kitaplar ayrıca 300 binden fazla kitabın yayımlanması bu dönüşümün ve yeni sorunların ortaya çıkmasının açık bir işaretidir. Ayetullah Brucerdi, ayrıca ilmiye havzalarının eğitim ortamının genişletilmesinde özellikle de Kum Azam Camii ve kütüphanesinin kurulmasında eşsiz bir rol oynamıştır.
Böylece Ayetullah Brucerdi'nin mercilik müessesesini modernize etmesiyle birlikte merciliğe yeni roller üstlenmesinde de çığır açtı söylenebilir. Bunun en çarpıcı örneği de Ayetullah Brucerdi'nin vefatından sonra din adamları ve merciler arasından İslam İnkılabı'nın kurucusu İmam Hümeyni gibi bir şahsın ortaya çıkmasıdır. Böylece İran İslam İnkılabı'nın yükselişiyle birlikte Hicri Şems'te 14. yüzyılda dini bir merci tarafından ilk Şii hükümeti kurulmuş oldu.
Değerli dinleyiciler, 100 Yılda 100 Gelişme isimli seri sohbetimizin 18. bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parsude.com adresinden bizi takip edebileceğinizi ve turkish@ws.irib.ir'ye görüş desteklerinizi de gönderebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 75. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde Hicr suresinin 45, 48, 49 ve 50. ayetlerin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Hicr suresinin 43. ve 44. ayetleri indirildiğinde Allah Resulü gözyaşlarına boğulmuştu. Ağlayışının şiddetinden dolayı çevresindekiler de onunla ağlamışlardı. Halbuki Cebrail aleyhisselamın hangi ayetleri Peygamber Efendimiz'e ilettiğini bile bilmiyorlardı. Bu sırada kimse Allah Resulü ile konuşamıyor ve ağlamasını dindiremiyordu. Birdenbire sahabeden birinin aklına bir fikir geldi.
Düşünmeye başlayan sahabe, Allah Resulü'nün ne zaman Fatıma selamullahiha görürse sanki dünyadaki tüm kederleri unutmuşçasına sevince boğulduğunu hatırladı. Hemen Allah Resulü'nün biricik kızı Fatıma'nın nezdine gitti ve Allah Resulü'nün ağladığını ona iletti. Hazreti Fatıma selamullah aleyha hemen yerinden kalktı ve hurma ağacından yapılan kumaşlar ile yama vurulmuş eski çarşafı ile evden çıktı. Evden çıkınca Salman-ı Farsi, Allah Resulü'nün sevdiği sahabesi, onun çarşafına baktı ve üzgün bir şekilde şöyle dedi. Kederle üzüntü bunu anlatmaya yetmez. Sezarlar ve Kesra'ların kızı ipekle kuşanıyorlar. Ancak Allah Resulü'nün kızı 12 yere yamalanan çarşaf giyer.
Hazreti Fatıma selamullahi aleyha Peygamber Efendimizin yanına varınca şöyle dedi. Canım babam, sana feda olayım. Neden ağlıyorsun? Seni ne ağlattı ki? Allah Resulü Cebrail aleyhisselamın ilettiği iki ayeti okudu. Bu ayetlerde Allah Teala şöyle buyurmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne cehenneme lemev'iduhum ecma'in. Laha seb'atu ebvabin li kulli babin minhum cüz'un mekusum.
Kuşkusuz cehennem, o sana uymayanların tamamının buluşma yeri olacaktır. Onun 7 kapısı vardır. Her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir.
Hazreti Fatıma selamullahi aleyha bu ayetleri duyunca alnını yere koydu ve üzüntü dolu bir sesle eyvahlar olsun cehennemi hak edenlere, eyvahlar olsun. Hazreti Ali aleyhisselam ise bu ayetleri duyar duymaz şöyle dedi. Keşke yüzücü hayvanlar etimi paramparça etseydi. Keşke anam beni doğmasaydı ve bu cehennemden habersiz olsaydım. Ardından ellerini başına koyup gözyaşları aktığı bir sırada şöyle dedi. Ahiret yolculuğunun uzaklığından eyvahlar olsun. Kıyamet yolculuğunda azığımızın az oluşuna eyvahlar olsun. Cehennem ehli gider ve cehennemde sefil sefil dolaşır. Ve cehennem köpeklerince kaçırılır. Yaraları iyileşmeyen yaralılar, esaretleri bitmeyen tutsaklardırlar onlar. Ateşi yiye yiye, içe içe cehennem katlarına yerleşirler. Halbuki dünyada ipekten ve pamuktan giysiler giyerlerdi. Cehennemde ise giyindikleri sadece ateş olacaktır. Dünyada eşleri yanlarında idi. Ancak cehennemde şeytanlar ile oturup kalkacaklar.
Selman Farsi de Hicr suresinin 43 ve 44. ayetleri duyunca tamamen sakinliğini kaybetti ve telaşlandı. O gün de eve gitti ve camiye uğramadı. 3 gün sonra beni benzi 60 bir şekilde titrek titrek şehrin dışında bulunan bir köşeye çekildi. Secdeye kapıldı ve ahlar vahlar içinde gözyaşı dökmeye başladı. Allah'tan mağfiret diledi. Onu kaldırıp Allah Resulü nezdine götürdüler. Allah Resulü'nü görünce ilahi tehditleri hatırladı ve titremeye başladı.
Allah Resulü bu telaşlanma ve kaygının nedenini sordu. Salman bir an Allah Resulü'nün nurani yüzüne baktı, ardından tekrar ağlamaya başladı. Boynunu büktü ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Cehennem ile ilgili tehditvari ayetleri duyunca dehşetten ve korkudan sakinleşemiyorum. Bu sırada Allahu Teala Hicr suresinin cennet ve cennetlilerin hayatı ile ilgili olan ayetlerini indirdi.
Bu ayetlerde Allahu Teala şöyle buyuruyor. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak serdiler. Üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklardır. Oradan çıkarılmaları da söz konusu olmayacaktır.
Evde, okulda ve toplumda eğitim sorumlularının dikkate alması gereken eğitim ilkelerinden biri de tehdide bir araç olarak başvurabilmesidir. Kimi zaman tehdit ve cezalandırma, kimi zaman da mükafatlandırma ve ödüllendirmeye başvurulmalıdır. Ödüllendirme insanları teşvik eder. Cezalandırma ise insanları yanlış yollara yönelmelerini engeller. Eğer bu hususu örneklendirmek istersek, eğitim ve terbiyeyi otomobile benzetmek mümkün. Böyle bir araç yola çıktığında yolundan sapmamak için eş zamanlı olarak pedallarla kontrol edilmelidir. Fren ve gaz pedalleri olmadan bizim bildiğimiz arabalarla yolu devam ettirmek mümkün değildir.
Hiç suresinin 45 ila 48. ayetlerinin ardından Mekke'nin her yerinde bu ayetlerden söz edilmeye başlandı. Öyle ayetler ki müminlere cennet vaatleri verilmektedir. Toplumdaki bu hayret ve telaşın nedeni ise uzun süre sadece savaş, cihat ve şehadet ayetlerinin indirilmesiydi. Bu dönemde kafirler Müslümanlara büyük bir baskı yapmış ve her daim savaş çığırtkanlığı yapıyorlardı. Buna ilaveten birçok insan o döneme kadar cennet ayetlerini daha az duymuş veya hiç duymamıştı. Bu yüzden de Kur'an-ı Kerim'in böyle bir dönemde cenneti müjdelemesi çok ümit verici ve sevindirici idi. Müşrikler bile bu durumdan hayrete düşmüşlerdi. Çünkü Müslümanların Uhud Savaşı'nda yakınlarını kaybetmekten üzüntülü olduklarını, ancak şimdi sevince boğulduklarını görüyorlardı.
Günlerden bir gün müminler bir araya geldi ve cennet ayetlerinden söz etti. Her biri vaat edilen nimetlerden yararlanmak için dilekte bulunup birbirleriyle şakalaşıyorlardı. Bu sırada ibadet ve tavaf için Kabe etrafında gezinen Allah Resulü bu cemaatin yüksek kahkaha seslerini duydu ve durdu. Onlar Allah Resulü görünce sustular ki Allah Resulü konuşsun. Bu tür gülmek müminlere yakışmaz.
Müminler bunu duyunca utanıp düşünceye daldılar. Allah Resulü yorumunu devam etse de hemen geri döndü. Herkes Allah Resulü'nün öğüt vermek veya ceza kesmek için tekrar döndüğünü düşündü. Ancak Allah Resulü şöyle buyurdu. Sizden uzaklaştığım zaman Cebrail indi ve Allah'ın şöyle buyurduğunu söyledi. Ey Muhammed, neden benim kullarımı hayal kırıklığına uğrattın? Böylece Hiç suresinin 49. ayeti de indirildi ve ilahi rahmetten söz edildi.
Bu ayette şöyle buyurulmuştur.
Nebbi ibadî ennî enel gafûrurrahîm.
Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olduğumu bildir. Bu kez ceza ve ödüllendirme arasında bir dengenin kurulması adına Hicr suresinin 50. ayeti de indirildi. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır.
Aslında bu iki ayet aynı terazinin iki farklı tarafı gibidir. İlk ayet insana ümit aşılar ve ikinci ayet dikkatli olmasını hatırlatır. İşte mümin insan bu dengeyi korumalıdır. Rivayetlerde bir şahsın İmam Sadık Aleyhisselam'a şöyle sorduğu anlatılmaktadır. Lokman'ın vasiyeti neymiş diye. İmam Sadık Aleyhisselam ise şöyle cevaplamıştır. İlgi çekici konular. Öyle ki oruna Allah'a o kadar ümit bağla ki tüm insanlar kadar günah işlemişsen bile yine de af dileğinde bulunabilesin ve ondan o kadar kork ki her şeyde doğru olsan bile ilahi hesap gününden emin olmayasın.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsvide.com'dan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, haber özetleriyle beraberiz. İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, İran'ın eski Genelkurmay Başkanı, tüm General Seyyid Hasan Firuzabadi'nin hayatını kaybetmesinden dolayı taziye mesajı yayımladı. İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi Ayetullah Seyyid Muhammed Said Hekim'in vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında bu büyük alimi zengin düşünce, bilgi ve bilim mirasının kurucusu olarak nitelendirdi. İran, ülkenin kuzeyinde bulunan Bender Enzeli kentinin ev sahipliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Deniz Kupası'nın şampiyonu oldu. Askeri polis birimlerinin disiplininin muhafızı başlığı altındaki uluslararası rekabeti Sırp ekibinin zaferi ve İran polis güçlerinin parlamasıyla sona erdi. ABD Hazine Bakanlığı asılsız iddialara dayanarak İranlı Amerikalı bir aktivisti kaçırmaya teşebbüs bahanesiyle 4 İranlıyı yaptırım listesine aldı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan'ın Pençire eyaletindeki çatışmalara işaretle tüm tarafları sükunete davet ederek Afganlı gruplardan yeniden kardeş kanı dökmekten kaçınmaları gerektiğini söyledi. Taliban sözcüsü grubun Pençire eyaletinin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini iddia etti.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.